Ayrım 4, sayfa 33. Bana gelince onları kızdırmaktan, çileden çıkarıp sonunda sinirlerine hükmedemez duruma düşüp tabancalarını ateşlemelerinden başka bir amacım yok. Nasıl olsa kurtuluş yok. Bir an önce bitsin bu iş. İngilizleri tercih ettiğinizi mi söylemek istiyorsun? Orta çağın bizlerden utanacağını söylemek istiyorum. Kim bu orta çağ? Yüksek rütbeli bir Alman subayı giriyor içeri. Herkes esas vaziyete geçiyor. Sorgumu yapan Alman bu mesele üzerindeki raporunu veriyor şimdi. İşin hangi safhada olduğunu anlatıyor. Yüksek rütbeli subay devam emri veriyor. Demek sana haksızlık ettiğimize kanisin. Siz o haksızlığı kendi memleketinize, temsil ettiğiniz adalete karşı işliyorsunuz aslında. Yerimizde sen olsan ne yapardın? Mahkemeye verirdim. Elimde delil varsa kurşuna dizerdim. Gerçek bir elen olarak hiçbir zaman elimdeki tutsaklara işkence yapmaya tenezzül etmezdim. Yüksek rütbeli subay giriyor araya. Anlayabildiğime göre onun da bir sorusu var. Satın aldığın bu silahların ateş gücü var mıydı? Denedim, tamamdı. Neden bu kadar telaş ölmek için? Hayatın ancak bir hareket içinde değeri vardır. Burada hayatta kalmaya çalışmanın bir faydası yok. Ölümden korkmuyorsun demek. Ama ıstırap çekiyorsun. Bunun için acele ediyorsun. Neden cevap vermiyorsun? Değmez de ondan. Pişman olacaksın ama hem de pek yakın. Zile basıyor. Beyaz pörsük etli işkenceci içeri giriyor. Bir şeyler konuşuyorlar, tekrar dışarı çıkıyor. Az sonra neşeli hoplaya zıplaya geri geliyor. Yeniden işe başlayacağı için memnun besbelli. Gözle kaş arasında başıma çeşit çeşit yayları ve ıvır zıvırları olan demirden bir taç geçiriyor cellat. Bu tacın iç kısmında uçları mantarlı vidaya benzer çıkıntılar var. Bunlar iç taraftan kafatasına değiyor. Biri tam alın hizasında, biri arkada, ikisi de tam şakakların üstünde, sonuncusu başın tam tepesinde. Usta bir teknisyen tavrıyla bir adım geri atıp gözlerini kısıyor. Bu teknik uygulamayı inceliyor. Pek memnun görünüyor sonuçtan. Şimdi acayip birkaç vidayı bir takım elektrik kablolarına bağlıyor. Bu kablolar duvardaki prize erişmeden evvel birleşip tek bir kablo haline geliyor. Duvara yaklaştırıyorlar beni. Bu acayip tertibatı işkenceci cereyana bağlıyor. Kafatasına değen bütün o vidalar müthiş bir hızla dönmeye başlıyor. Bunlar vida değil. Kafamı delen, şimdi de yumurta çırpar gibi beynimi çırpan çiviler. Kafadaki bütün mesamatın açıldığını, genişlediğini, saçlarımın köklerinden ayrılarak havada uçtuklarını hissediyorum. Havalanmış uçuyor bütün başımdaki saçlar. Söyle şimdi, çocuklarına, evlatlarına acımıyor musun sen? Acıyorum, acıyorum onlara ama daha çok senin çocuklarına acıyorum diyorum tercümana. Onları nasıl bir haram ekmekle beslediğin için. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Sade kısa bir an, kısacık bir an bulunduğum yeri tanır gibi oluyorum. Şimdi hücremdeyim. Ama kim olduğumu, adamın ne olduğunu, buraya nasıl geldiğimi tamamen unutmuşum. Kendime geldiğimde büyük, kocaman, temiz, ferah, güneşli bir koğuşta, bir karyola içinde buldum kendimi. Muntazam dürülmüş, dörder dörder dizilmiş battaniyeler, insanlar, birçok sessiz sakin insanlar, kimi tesbih çekerek volta atıyor, kimi yanı başıma diz çökmüş gülümsüyor. Buranın haydari toplama kampı olduğunu bu insanlar söyledi bana. Su istedim, beşi onu birden fırlayıp koştular. Ama bunu çok iyi hatırlıyorum. Getirdikleri suyu içip teşekkür edeceğime bu insanlara hakaretlerin en büyüğünü yaptım. Getirdikleri suyu yüzlerine şüpheli şüpheli bakarak dilimin ucu ile şöyle bir denedim. Hem bunu birkaç kere yaptım. Ve bu iyi insanlar bana kızmadılar, gücenmediler. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Sonra saçlarımı okşadılar. Tatlı tatlı gülümsediler yüzüme. Bu durum yüzünden ömrüm boyunca utanç duyacağım. Bu iyi insanlar bundan böyle hep birlikte bu kampın türlü garip, görülmemiş, acayip, heyecan ve sevinçlerini yaşayacağımız yeni arkadaşlarım. Bu iyi insanlar benden önce aynı yoldan geçerek, omuzlarında aynı çarmıhı taşıyarak buraya gelen kardeşlerim. İlk hafta kampın genel yaşayışına hiç katılmadım. Günler güzel geçiyordu. Hem çok çabuk geçiyordu. Bir boradan, bir fırtınadan önceki günler gibi durgun. Yapmacıksız. İçten davranışlarla sana yardım edip yararlı olmaya çalışan, bizden olan insanların arasında kendimi hoşnut ve memnun hissediyordum. Sigaranın pek kıt olduğu çarpmıştı gözüme. İkiye bölünmüş sigara içtiklerini hiç görmedim. En büyük pay 1/3. Ama her hastanın yastığının altında her zaman bol sigara bulunuyordu. Fırsat bulup hatır sormaya gelenler de hastalara bir eksikleri olup olmadığını soruyordu hep. Barba Apostol adında 80'lik bir ihtiyar günde birkaç kere bana uğruyor, oturup birlikte sohbet ediyorduk. Arkadaşlık ediyordu bana Barba Apostol. Hiçbir keresinde de boş gelmiyordu. Kahve bile bulup getiriyordu bazen. Dikkat ettim, kendi kupasına çok az kahve koyar, ben kendiminkini bitirinceye kadar o da kahvesini yudumlar görünmeye çalışırdı. Hiç kötü şeylerden söz açmazdı bana. İyimser olduğundan değil, insanlara nasıl yaklaşmak gerektiğini çok iyi bildiğinden. Hastalarla arkadaşlık etmek onun işiydi sanki. Bu işte bir uzmandı. O çok sevilen, çok aranan biri olmuştu hastalar arasında. Güzel, toz toparlak, ak saçlı bir baş, bükülü pala bıyıklar. Anlattığı masalların ayrımını rahat, ölçülü el kol hareketleriyle tamamlamayı çok iyi biliyordu. Barba Apostol o derinlerden gelen sıcak, tatlı sesiyle hiç acele etmeden masal anlatır gibi konuşurdu. Anadolu'nun dört bir yanını dolaşmıştı Barba Apostol. Aynı koğuşta 5 hasta daha vardı. 5'i de Merlin işkencelerinin kurbanı. Çoğu benden daha da beter durumdaydı. Birbirimizi yakından hiç göremedik ama birimiz ötekinin halini, durumunu, özelliklerini çok iyi biliyorduk. Hatta aramızda bir dostluk da kökleşmeye başlamıştı. Memleketin genel durumunu inceliyor, görüşlerimizi belirtiyor, arada sırada kuru üzüm, limon kabukları, sigara gibi hediyeler de alıp veriyorduk. Bütün bu işler Barba Apostol'un aracılığı ile oluyordu. Yemeklerimiz her zaman itinalı, temiz ve boldu. Bu mutfaktaki arkadaşların bizim için özel olarak gösterdikleri ilgilendi. Onlar birinci koğuştandı. Bu koğuş Alman istilasından önce ta 4 Ağustos 1936'dan beri hapishanelerde olan siyasi tutuklulara ayrılmıştı. Kampta herkes bu çocukları büyük bir saygıyla anıyordu. Bunlar insan değil, birer evliya, birer melek diyorlardı. Bilir misin, bu çocuklarda sinir denen bir şey yok sanki. Hiç ama hiç. Bir başkası kendi kanısını ekliyordu. Ama yalan söyledin mi hiç affetmiyorlar. Yalana çok kızıyorlar. Yalan korkakların harcıymış, öyle diyorlar. Ömrümde ilk defa böyle bir söz duyuyorum. Çok şeyler anlatılıyor bu çocuklar için. İlk bunlar bulunmuş Haydari kampının kuşadığında. Larisa hapishanesinden getirmişler onları buraya. Daha önce Anapli kalesinde kalebentmişler. İnsan onlar gibi olmak için ömrünü hapishanelerde mi geçirmeli diye soranlar var bunları anlatanlar arasında. Neymiş suçları? Siyasiymiş bunların suçu. Yine bunları anlatanlara göre bu çocuklarla dostluk, yakınlık kurdun mu onlar gibi olurmuş, onlara benzermiş insan. Onların arasında açık gözler, mürahiler, dikiş tutturamazmış. Alıp başlarını giderlermiş er geç. Evet, bu çocuklara açık yüreklilikle, içtenlikle yanaşmak gerekmiş. Rivayetler böyle. Kapımızda her çeşit insan var. Eskiler bunları tanımama yardım ediyorlar. Herkese itimat etmemek gerek. Uyanık olmak gerek. Koğuşta idarenin birçok adamı var. Her koğuşta birkaç hafiye. Çok kimsenin başını yemişler bunlar. Böyle şüpheli kişileri bana teker teker tanıttılar. Bunlardan biri bana yanaştı mı, bizimkiler hemen etrafımı sarıyor. Benden laf alması ihtimalini önlemeye çalışıyorlar. Bana yaklaşan iyi biri ise bunu hemen anlıyorum. Bu durumda bizimkilerden hiçbiri gelip yastığımı falan düzeltmek numarası yapmıyor. Günler çok rahat, çok sakin geçiyor. Burası toplama kampı değil de masallardaki gibi melekler seni kanatlarına almış bir cenneti alaya getirmişler sanki. Ama çevremdeki iyi insanlar için geceler pek zor geçiyor. Çok soğuk burası. Kamp yüksek bir yerde, etrafta ağaçsız, çıplak. Erken başlayan kuru poyraz kasıp kavuruyor her bir yanı. Kuzey yönündeki pencerelerin de açık bırakılması mecburi olunca bu insanlar koğuşta dört dönerek ya da kendi nefesleriyle ısınmak için köşelere kümelenerek geceyi geçirmek zorunda kalıyorlar. Dört kişiye bir battaniye düşüyor koğuşta. Çoğu da kendi battaniyelerini ağır yaralı hastalara veriyorlar. Sık sık ıslak elbiselerle sabahlamak zorundalar. Belli ki gündüz angaryalarda ıslanıyorlar, değişecek başka elbiseleri de yok. Ama şakalaşmaktan, maytap geçmekten de geri kalmıyorlar. Battaniyelerini verdikleri hastalar işin farkına varmasınlar diye tenha köşelere çekilip oralarda titreşiyorlar. Öylesine vakur, öylesine ağır başlı karşılıyorlar bu işkenceyi. Bir çocuk vardı, 12 yaşında, hiç unutamayacağım. Licurino idi adı. Çok soğuk bir gece yanıma gelmişti. Uyuyor musun diye sormuştu. Yok evladım, uyumuyorum ama sen üşüyorsun. Gel şuracıkta yat. Sağ ol, benim battaniyem var. Senden bir şey rica edecektim ama aramızda kalsın. Kimseye söyleme, e mi? Oldu mu ya? Nasıl açıklanırmış başkasının sırrı? Sigara isteyecektim senden varsa eğer. Yarın mutlaka iade ederim. Var, çok sigaran var ama sen sigara içiyor musun ki? Bu gece içeceğim. Çok kötü bir rüya gördüm. Barba, Apostola ve Costa'ya acıyorum. Bir felaket gelecek başlarına, göreceksin. Anlat bakalım rüyanı. Anlamazsın ki. Demek istediğim çocukların rüyası başka olur. Yataktan kalkarak ağır aksak koğuşta gezinmeye başladım. Bu çocuk beni çok endişelendirmişti. Kamptaki çocukların yalnızlığı hep gözümüzden kaçmıştır. Onlar da bunu gayet olağan saymışlardır. Çocuk akılları ile büyükler için çıkardıkları sonuç şu. Çocukların rüyası başka olur. Elbette ki bu çocuklar daha da ileri giderek büyüklerin bencilliğinin ne korkunç bir şey olduğunu da anlamışlardır. Ve çocukların güvenini kazanamayan toplumlara. Yalan söylemişti bana. Sigara içmiyordu bu çocuk. Verdiğim sigaraları bir köşede pineklemiş, titreşen birkaç ihtiyara dağıtmıştı. Şimdi oturmuş bu ihtiyarlara hikayeleri anlatıyordu. Öyle utanç duyuyorum ki bu büyük çocuğun karşısında. Büyüklerin ızdırabını yumuşatmak için bütün o çocukluk imtiyazlarından öyle cömertçe bir vazgeçişi var ki. Sonra tek başına, umutsuz, o korkunç yalnızlığıyla baş başa, koğuşun içinde volta vurmaya başlıyor, üşüyen ellerini ovuşturuyor, ısınmaya çalışarak günün ağarmasını bekliyor. Bu sabahçı çocuk gerçek bir tutuk, gerçek bir savaşçı. Kendine mahsus usullerle çocuk bahçelerinin dışında bambaşka bir savaşa atılan, dertlerinin, şikayetlerinin farkına varılmaması için kendini kamufle etmek gücünü bulmuş bir savaşçı. Oyun oynaması, kahkahalar salıvermesi gereken bir çağda çok tehlikeli işlerde yurdunun kurtuluşu için çalışmış. Gençlik Mukavemat Teşkilatı'nın bir üyesi olarak büyük bir fedakarlıkla yorulmak dinlemek nedir bilmeden tehlikelerin şuuruna varmış olarak bütün gücü bütün disipliniyle çalışmış. Seyseyler onun grubunun izlerine rastlamışlar. Bu çocuk onların karşısına çıkıp yollarını kesmiş. Asmışlar onu da kollarından tavana, korkunç işkenceler yapmışlar. Benden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Bu olmuş verdiği karşılık. Size tek söyleyeceğim şey babamın bu işten haberi olmadığıdır. Rahat bırakın adamcağızı, bana istediğinizi yapın. Getirmişler haydari kampına bu çocuğu. Şimdi burada o özel savaşına devam ediyor. Büyüklere karşı onların küçüklere yapmaları gerekenleri yaparak aynı savaşa devam ediyor. Bu çocuk da ertesi gün kurşuna dizilmeye götürülenler arasındaydı. Sıraya bir ceylan çevikliğiyle koşarak girdi ve yerini aldı. Son anlarında bile nasıl bir kahraman olduğunu herkes görsün, kimsenin bundan şüphesi olmasın diye. Ayakta durabileceğim kadar iyileştiğim ilk gün daha sabah yoklamasından itibaren hemen kampın umumi hayatına katılmaya başladım. Önce arazi ve mevki keşfimi yaptım. Batı ve kuzey yanları kapalı nal biçimi bir toprak parçası. Etraf çıplak tepeciklerle çevrili. Bazı noktalarda insanı hayvanlarla insanların barış içinde yaşadığı ağlara götürmek için davet edercesine uzanan dar patikalar. Doğu ve güney yönlerde Attika vilayeti toprakları, Faleronlar, Saronikos körfezinin mavi adacıkları. Burada böyle korkunç bir ıstırabın hüküm sürdüğü insanın aklının ucundan bile geçmez. Manzaranın bu yumuşaklığı karşısında insan her şeyi unutuyor. Atina şehri gözlerinin önüne bütün genişliğiyle yayılmış. kampta yaşayanlar şehrin bütün mahallelerini, bütün sokak ve caddelerini iyice görebilsin, seçebilsin diye bu koca kent gövdesinin tamamını Haydari tarafına çevirmiş özellikle. Tutuklardan bazıları kendi evlerini bile görebiliyorlar, pencerelerini gösteriyorlar ama hiçbir zaman Atina'dan bu kadar uzakta değildi onlar. Kovuştan çıkar çıkmaz elinden geldiği kadar çabuk yürüyeceksin. Haydari'de nasıl hareket etmek gerektiği üzerine ilk ders bu. Yoklamaya çıktığım ilk sabah bu dersi hemen hatırladım ama ağır yaralı bir başka tutuklu hatırlayamadı. Hoş hatırlasaydı da daha çabuk yürüyecek durumda değildi. Kovaç kırbaçla hemen üzerine saldırdı. Bir yerden fırlayıveren Barba Apostol kızgın sesiyle başına nelerin geleceğinden habersiz yaralı arkadaşın arasına girmek fırsatını buldu. Barba Apostol işi dalgınlığa vurup yolu seyre dalmış gibi yapıyordu. Böylece olduğu yerde kımıldamadan duruyordu. Savrulacak kırbaç kendisine gelsin, hastaya bir şey olmasın diye. Tam bu sırada Napolyon, kamp sakinlerinin bu kurtarıcı meleği işin farkına varıp ihtiyarın yardımına koştu. Bir şey sormak bahanesiyle yapacağı işe engel olduğu için bu sefer Kovaç'ın gazabı Napolyon'un sırtında patladı. Çevreyi gözden geçiriyorum. Kamp 2 metre yükseklikte bir duvarla çevrili. Her 200 metrede bir nöbetçi kulesi. Kulelerde makineli tüfekleri avluya çevrili İtalyan askerleri. Muhafız koğuşları yeni, rahat, üçer katlı yapılar. Her iki cephede büyük büyük pencereler. Geniş bir avlu. Her yapının bir de numarası var. Solumdaki 3 numaralı yapı, bunun önünde 4 ve 22 numaralı yapılar. Biraz ileride 20 numara, önünde çiçek tarhları, bahçesi de var. Burası komutanlık binası. Dibe doğru dairenin ucunu 15 numaralı bina tamamlıyor. Bunun ufacık demir parmaklıklı pencereleri var. Dıştan sıvaları küflenmiş, yer yer dökülmüş. Dip taraftaki bu yapı korkunç bir hayalet gibi yükseliyor. Burası tecrit binası. Bütün işkenceler burada yapılıyor. Bir mezarlık burası. Kapısında kara gözlü, donuk bakışlı, toz toparlak bir nöbetçi. Bu cehennemin zebanisi. Esnemekte. Buradakiler tecrit kelimesini hiç kullanmıyorlar. Bu kelime çok bir şey demiyor ama 15 dedin mi herkes ilgileniyor. Bir şey mi var diye meraklanıyor, öğrenmek istiyor. Neden 15 dedi? 15'lik bir şey mi var? Bu numaranın anlamından ayrılmayan, onunla birlikte yaşayan biri de var. Bu birinin adı Andrea. Tecrit binasının baş işkencesinin adı bu işte. Kamptan gelip geçenlerin hiç unutamayacakları 3 numara vardır. 15 numara, kendi kaldıkları blokun numarası, bir de 21 numara. Bu 21 numarada bütün özel hizmet servisleriyle ihtisas kolları faaliyette. O bildiğimiz günlük küçük hizmetler. Berberinden saat tamircisine kadar her şey. Demirciler, terziler, bütün bunlar SS Muhafız Birliği'nin hizmetinde. Bu blokta açık göz bir Yunanlı da faaliyette. Bu adam 1821 Yunan İhtilal Savaşı sonrasında Omeros'un çok zor durumlara düştüğünü anlatır, ölümden kurtulduğunu iddia eder. Bu adamın özel işi de kamp komutanı için Akropol'ün tarihçesini kaleme almak. Diyeceğim, bu adam Haydari SS'lerin komutanının tarih eğitimi sorumunu yüklenmiş bir durumda. Komutan da bu adamdan ilgisini, kırbaç fasılları da dahil, esirgemiyor hani. Sık sık da gelip bu adamı ziyaret ediyor. Kendi dediğine bakılırsa, bu adamın dışarıdaki işi rehberlik. Bir profesör olduğunu iddia ediyor. Bu sıfatı sözün sonuna ekleyiveriyor, hemen yakıştırıveriyor. Sıradan bir rehber sanıp indimizde önemi küçümsenmesin diye olacak. Bu zavallı adam angaryalardan, SS'lerin dayağından kurtulmak için işi tarih yazarlığına dökmüş. 21 no'lu blokun asıl özelliği meslekleri, zanaatleri ve kültürü çatısının altında toplamış bulunmasında. Ama bu özelliğin ve önemin başka bir nedeni de var. Bu blokun ön kısmında bir bölüm vardır. Kapı açıkken bakılınca insanda çok zengin çeşitleri olan bir eskici dükkanı intibanı bırakır. Paltolar, valizler, şemsiyeler, gabardinler, trençkotlar, soğan dolu fileler, öğrenci çantaları, alet edevat çantaları, sıra sıra dizili, salkım salkım asılı, daha bir yığın şeyler. Bir başka özel bölmede etiketlerinde isimler yazılı binlerce küçük torbalar. Burası anılar ve umutlar evi. Dünyada hiçbir ev burası kadar sevilmemiştir. Tutuklular buraya getirildiklerinde bloklarına ayrılmadan, kendilerinden daha önce gelenlerle temas etmeden önce burada üzerleri aranır. Kampa sadece giydikleri elbiselerle girebilirler. Ellerinde, ceplerinde ne varsa, siyah güneş gözlüklerinden alyanslarına, saatlerine varıncaya kadar her şeylerini teslim etmeleri gerek. Elinde soğan dolu filesiyle pazar yerinden dönerken yakalanan büyükler, sırtında okul çantası, elinde simidiyle tutulan öğrenciler olmuştur. Bunların hepsini teslim edeceksin buraya getirildiğinde, giderken de sana geri verecekler. Burada herhangi bir iş için ya da başka bir sebeple bir isim çağrıldı mı, çağrılanın nereye gideceğini kimse bilemez. Ama bu ismin sahibi 21 No'ya doğru, yani bu eskici dükkanına doğru yöneldi mi, tahliye ediliyor demektir. Eşyalarını teslim almaya gidiyor demektir. Bu durumda en kötü ihtimal Almanya'daki çalışma yerlerine ya da başka bir kampa, başka bir hapishaneye gönderilmek. Ama ölüme asla. Esas kamp binalarının dışında doğu yönünde buradakilere benzeyen bir başka binalar grubu var. Bu grup bizimkinden tel örgülerle ayrılmış. Yaklaşmamız yasak edilmiştir. Aramızda 600-700 metrelik bir mesafe var. Buradaki tutuk kadınların silüetlerini rahatça seçebiliyoruz ama yüzlerini fark edemiyoruz. Onları tanımak ancak yürüyüşlerinden, giydikleri entarilerden mümkün olabiliyor. Böylece karısını, anasını ya da kız kardeşini tanıyanlar oluyor. Emziklisinden 5-6 yaşındakilere kadar çocuklar da var bu blokta. Daha büyük yaştakiler erkek kategorisine girdiklerinden erkekler koğuşunda kalıyor. Onlarla aynı tehlikeleri, riskleri paylaşıyor, aynı sıkıntılara, aynı işkence ve hakaretlere katlanıyorlar. Toplu kurşuna dizme olaylarında yaş göz önünde tutulmaz. Ancak canlı baş sayımı yapılır. Bu çocukların da bir canları olduğuna göre büyüklerle birlikte ölüm adayları listelerine girerler. Azrail'in oynadığı bu şans oyunundaki kısmetlerini beklerler. İnsan kampa girişinin daha ilk gününde buradaki tutukların bazı kategorilere ayrılmış olduğunu hemen anlar. Hücrelerde ya da aynı koğuşta birlikte kalan tecritliler. Bu iki kategoriyi 15 No'dakiler teşkil eder. Bir de yarı tecrit durumu vardır. Bunlar 4 No'da kalırlar. Aşağı yukarı 200 kişidir bunlar. Sonra serbest kamp gelir 10 binleriyle. Yarı tecrit küçükçe bir avlu, buradakilere angarya yok. Ama diğer kalabalık tutuklularla da hiçbir temasları olamaz. Toplu kurşuna dizme olaylarında kabak daima serbest kategorinin başına patlar. En sıkı tecrit durumunda olanlardan bazılarının hiçbir suçtan, hiçbir işten haklarında kovuşturma yapılmamıştır. Buna karşılık serbesttekilerin birçoğunda gerçek silah depoları, cephane ambarları bulunmuştur. Bu karışıklık kasten yapılmaktadır. SS'lerin çalışma sistemine akıl erdirilemesin diye. Bu usullerle işlere esrarengiz bir nitelik verilmek istenmiş, bilmeceler icat edilmiş, psikolojik oyunlar yoluna gidilmiştir. Maksat, tutukluları ruh bakımından daimi bir huzursuzluk içinde bırakmak. Haydari kampı, Almanların misilleme için kurşuna dizecekleri insanları el altında bulundurmak için kurdukları alelade kamplardan biri değildir. Birçokları bunun böyle olduğunu zanneder. Haydari kampının kuruluşundaki amaç bambaşkadır. Bu kamp 1943 Eylül'ünde kuruldu. Yani Almanların bütün kalpleriyle zafere inandıkları bir tarihte. Avrupa'nın çöküşünü bir olup bitti bildikleri bir sırada. Bu sırada karşılarına dikilen en büyük engel Yunan halkının direnmesi olmuştur. Cepheden saldırış bir sonuç vermemişti. Kıtanın en nazik bir noktasında bulunan bu ülke Almanları çok rahatsız ediyordu. Ortadan kalkması gerekli, mutlaka bu engel aşılmalıydı. Almanları bu zor durumdan özel güvenlik teşkilatının harp suçluları kurtardı. Bir başka kategori, Yunanlı da bu işte onlara yardımcı oldu. Paniğe uğrayıp istilacılarla anlaşmaya giden mukavemet aleyhdarları pasiftiler. Direnmeye, çete savaşına, grev ve sabotajlara paydos tezini savunanlar. Bu fikirleri kendi gazetelerinde ve sözde yeraltı yayın organlarında bu tezin sefil temsilcisi bir takım aydınlar millete telkin ediyordu. İstilacıların ve yerli özel güvenlik teşkilatının ilk yardakçı kurbanları bunlar olmuştur. Hayal gücüne ve psikoloji bilgisine ihtiyacı olan bu planı Almanlar tasarlayıp uygulayamazlardı, hiçbir zaman bunların yardımı olmadan. Yunan ruhunun çözülmesi, Yunan halkının köleleştirilmesi, Yunan kişiliğinin yok olması. Plan buydu, uygulanması için de Haydari kampının kurulması gerekiyordu. Tek amacı köle ruhlu, korkak, hain insanlar imal etmek olan Haydari okulunun kurulması gerekliydi. Burada Yunan halkına kolera paniğini aşılayacak özel mikrop kültürlerini hazırlayan laboratuvarlar kurulmalıydı. Burada ilk dersleri Yunan aydınların azınlıkta kalan birkaç sefili numunesiyle perişan Yunan aristokrasisinin çoğunluğu verdi. Ancak böyle bir yıkıcı taktikle Yunan halkını dize getirmek mümkün oldu onlarca. Plan buluş bakımından fevkaladeydi, hele uygulama şekli mükemmeldi. Önce bu planın amacı açıklanmayacaktı. Haydari kampındaki tutukluk durumu sonu belirsiz, karanlık, daima tehlikelerle dolu olmalıydı. Burası bir umacı niteliği taşımalı, ölümle bir olmalı, halkımıza böylece tanıtılmalıydı. Halkımız da o bilinen hayal gücü ve hassasiyetiyle bire bin katarak eksikleri tamamlamalı, böylece bu kuvvet kendiliğinden düşmanın emrine girmeliydi. Haydari kampı içerideki tutuklar için değil, daha çok dışarıdaki halk düşünülerek kurulmuştu. İşler buraya kadar düşman hesabına iyi gitmişti. Olaylar ve kendi akıbetin bakımından buradan hiçbir tesirin olamazdı. Haydari'de sana düşen ödev kuyruğa gidip kendi ölüm gününü beklemek. O kadar. Umut, kurtuluş yok. Ama çektiğin bu işkencelerle, bu esrarengiz niteliklerle dışarıdaki halkın hayal gücünü etkileyeceksin. Bu okulun çalışma şartları, diyelim iç tüzüğü, ortaçağ tecrübelerine dayanıyordu. Bu tecrübeler en mübalağalı şekilleriyle uygulanıyordu. Merlin'deki sorgu mekanizması, SS merkezi, Haydari kampının gerçek giriş kapısıydı. Merlin sokağındaki işkence ve hakaretler, gizli sırların elde edilmesi için yapılıyor sanılıyor. Bu her zaman böyle olmamıştır. Çoğu zaman bunlar asıl okulun amacı için hazırlık niteliğinde olmuştur. Halkın ürkütülüp kolayca köleleştirilmesi için. Haydari'de yepyeni bir terör insanı beklemektedir. Bütün inceliklerine varıncaya kadar etüt edilmiş psikolojik bir saldırış. Bunlar sonunda seni öldürüp işini bitirmek için değil. Aksine şimdi sen artık onlar için çok gereklisin. Korkunç hastalığı yaymak için hazır bir mikrop. Seni serbest bırakacaklardır. Ama işte tam bu noktada düşman korkunç bir karşı taarruza uğradı. Bu harekatı kampın kurmaylar kurulu yönetiyordu. No 1'deki 26'lar. Başlarında da Napolyon. Bu savaşın amacı tutukların ruhunu kazanmak, halkın ruhunu kazanmak. Kurmay kurulumuzun parolası. Eksilmez irade, tam ve bölünmez kişilik. Tutukların mukavemetinin çelikleştirilmesi. Kamp idaresinin bize yönelen her taarruz teşebbüsü daima çok kuvvetli bir karşı tedbire çarpmıştır. İdarenin her karanlık teşebbüsü, her kalleşçe ve yıkıcı faaliyeti daima bilimsel, bilgili, örgütlü bir direnme ile dejenere edilip etkisiz bırakılmıştır. Okurlarım, tutukları ruh bakımından gerçek bir kale gibi, savaş güçleri tam ve yerinde olarak göreceklerinden şaşmasınlar diye bu açıklamayı yapmayı gerekli buldum başlangıçta. Haydari'ye ilk gelen her insan işte böyle bir hava teneffüs etmektedir. Her an hazır ol durumunda hissedersin kendini. Dünya tarihinin en büyük, en ulu savaşlarından birine katıldığına eminsin. Hayat tarihimizin en büyük savaşına. Burada ölümü bir köle gibi değil, ona meydan okuyan bir rakip gibi karşılayacaksın.